Berlin'in kuşatılması. Alfons Düde. Pazartesi öyküleri. Seslendiren Akın Altan. Gülleyle delinmiş duvarlardan, mermiyle çökmüş yaya kaldırımlarından, Paris'in kuşatma serüvenini sora sora Doktor V ile birlikte Champs-Élysées'in iki yanı ağaçlıklı caddesinden çıkıyorduk. Etol alanına gelemeden biraz önce doktor durdu ve zafer takının çevresinde görkemle sıralanmış o büyük köşebaşı evlerinden birini göstererek ''Şu balkonun üstünde kapalı duran dört pencereyi görüyor musunuz?'' dedi. ''Ağustos ayının, geçen yılın fırtınalar ve yıkımlarla dolu o uğursuz Ağustos ayının ilk günlerinde bir inme olayı için beni bu evden çağırmışlardı.'' Evde 1. Napolyon döneminin zırhlı süvari subaylarından Albay Jove oturuyordu. Bu ün, onur, yurtseverlik tutkunu yaşlı adam savaş başlar başlamaz Champs-Élysées'de bu balkonlu apartmanı tutmuştu. Bilin bakalım niçin? Askerlerimizin zafer dönüşünde yapacakları geçit törenini izlemek için. Zavallı yaşlı adam. Tam sofradan kalktığı sırada Wissembourg yenilgisine haber almış. Bu bozgun bildirisinin ardından Napolyon imzasını görür görmez yıldırım çarpmış gibi yere yığılmış. Eski subayı odanın halısı üzerine boylu boyunca uzanmış, kafasına sopa yemiş gibi yüz göz kan içinde ve kas katı buldum. Ayaktayken herhalde pek uzun boylu olmalıydı, yerde dev gibiydi. Güzel bir yüz, inci gibi dişler, kıvır kıvır apak saçlar, 60'ında görünen 80'lik bir adam. Yanında kız torunu diz çökmüş, gözlerinden yaşlar akıyordu. Kendisine nasıl da benziyordu. İnsan her ikisini yan yana görünce üzerlerine aynı resim vurulmuş iki güzel Yunan madalyası sanırdı. Yalnızca biri eski, toprak rengi bağlamış, çizgileri biraz silinir gibi olmuş, öbürü ise pırıl pırıl ve net. Çarktan yeni çıkmış olduğu parlaklığından ve kadife gibi oluşundan belli. Bu çocuğun acısı içime dokundu. Asker kızı, asker torunu, babası MacMahon'un kurmaylar kurulunda bulunuyormuş. Karşısında boylu boyunca yere uzanmış Levent gibi yaşlı adamın o durumu kafasında bunun kadar ürkütücü bir başka düşlem uyandırıyordu. Elimden geldiği kadar kendisini yatıştırmaya çalıştım ama doğrusu pek umudum yoktu. Hasta bal gibi yarı inme durumundaydı. 80 yaşında bundan yakayı kurtarmak güçtür. Nitekim o da 3 gün hep aynı devinimsizlik, aynı uyuşukluk içinde kaldı. O aralık Paris'e Reichshofen çarpışmasının haberi geldi. Bu haberin ne şaşırtıcı bir biçimde geldiğini anımsarsınız. O gün akşama değin büyük bir utku kazandığımızı sanmıştık. Öyle ya, 20.000 Prusyalı öldürülmüş, veliaht esir düşmüş. Nasıl bir tansık, nasıl bir mıknatıs akımıyla bu ulusal sevincin bir yankısı inmesinin pelteliğini yarıp bizim zavallı sağır dilsize dek geldi ve onu etkiledi bilmiyorum. Ama şurası da kesin ki o akşam yatağına yaklaştığım zaman onu pek değişmiş buldum. Gözleri sanki parlıyordu. Dili eskisi kadar ağır değildi. Bana gülümseyecek ve iki kez utku sözcüğünü kekeleyecek kadar gücü kendisinde buldu. Evet albayım, hem de büyük bir utku. Kendisine MacMahon'un o güzel başarısı konusunda ayrıntılı bilgi verdikçe yüzünün yumuşadığını, gülümsediğini görüyordum. Odasından çıktığım zaman genç kızı, rengi sararmış, beni kapıda bekler buldum. Hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Meğer Reichshofen çarpışmasının gerçek serüveni ilan edilmiş. MacMahon kaçmış, bütün ordu da ezilmiş. Yüreklerimiz sızlayarak birbirimize bakıştık. O, büyük babasını düşünerek üzülüyordu. Benimse yaşlı adamı düşündükçe yüreğim bunalıyordu. Onun böyle bir sarsıntıya dayanması olanaksızdı. Peki ama ne yapmalı? Sevincini çok görmemeli, kendisine can veren düşlemlere dokunmamalı, öyle mi? Bu kez de yalan söylemek gerekiyordu. Aslan kız hemen gözyaşlarını silerek, ''Peki iyi'' dedi, ''yalan da söyleyeceğim'' ve yüzü güle güle büyük babasının odasına girdi. Doğrusu çok çetin bir işe girişmişti. İlk günleri iyi idare etti. Adamcağız henüz pek kendisinde değildi. Her şeye çocuk gibi kanıyordu. Fakat iyileştikçe daha iyi düşünmeye başladı. O zaman da kendisini orduların harekatından haberli kılmak, savaş bildirileri kaleme almak gerekti. Bu güzel çocuğun gece gündüz bir Almanya haritası üzerine eğilerek şuraya buraya mini mini bayraklar iğnelediğini, hiç yoktan şanlı bir sefer düzenlemeye çabaladığını görmek insanın yüreğini sızlatıyordu. Sanki Bazeyne, Berlin'e yürüyordu. Froissart Bavyera'daydı. MacMahon'sa Baltık'a doğru ilerliyordu. Bütün bu işlerde bana akıl danışıyor, ben de elimden geldiği kadar kendisine yardım ediyordum. Ama bu düşlemsel istilada en çok işimize yarayan yine büyük babaydı. 1. Napolyon döneminde Almanya'yı kaç kez fethetmişti. Yapılacak bütün harekatı önceden kestiriyordu. Şimdi işte şuraya gidecekler. İşte şunu yapacaklar. Kestirimleri hep doğru çıkıyor ve bu koltuklarını kabartıyordu. Ne yazık ki kaç kenti ele geçirirsek geçirelim, kaç çarpışmayı kazanırsak kazanalım, bir türlü onun istediği gibi hızlı gidemiyorduk. Yaşlı adam doymak bilmiyordu. Her gelişimde yeni bir utku haberiyle karşılıyordum. Genç kız umutsuz bir gülümsemeyle beni karşılarken, ''Doktor, Mayence'ı aldık.'' diyordu. Ve kapı arasından neşeli bir sesin bana, ''Olağanüstü, olağanüstü, 8 gün içinde Berlin'deyiz.'' diye haykırdığını duyuyordum. O sırada Prusyalıların Paris'e varmalarına 8 gün kalmıştı. Önce kendisini taşraya götürmenin daha uygun olup olmayacağını düşündük. Ancak dışarı çıkar çıkmaz Fransa'nın durumundan her şeyi öğrenecekti. Henüz öylesine güçsüz, atlattığı vartadan öylesine sarsılmış durumdaydı ki gerçeği öğrenmesine izin vermeye gönlüm razı olmadı. Yine Paris'te kalmaya karar verildi. Pek iyi anımsıyorum, kuşatılmanın ilk gününde Paris kapılarının kapanması, çarpışmanın kente dek sokulması, dış mahallelerimizin sınır durumuna gelmesi yüzünden hepimizin yüreğini burkan o dehşet verici acıyla heyecan içinde dairelerine çıkmıştım. Adamcağızı yatağına oturmuş keyif ve gurur içinde buldum. ''Gördünüz mü? Sonunda şu kuşatma başladı.'' dedi. Kendisine şaşkın şaşkın baktım. ''Nasıl?'' Albayım, dedim, biliyor musunuz? Torunu bana dönerek, elbette doktor, dedi. En önemli haber bu. Berlin'in kuşatılması başladı. Genç kız bunu dikiş dikerken öyle ağırbaşlı, öyle dingin bir edayla söyledi ki, zaten nasıl kuş kullanabilirdi? Tabyalardan gelen top seslerini işitemezdi. O iç karartan, altı üstüne gelmiş zavallı Paris'i göremezdi. Yatağından görebildiği şey zafer takının bir duvarından başka bir şey değildi ve odasında çevresinde düşlemlerini yaşatmaya birebir 1. Napolyon döneminden kalma bir alay öteberi vardı. Mareşal portreleri, çarpışma resimleri, Roma kralının bebekliğini gösteren elle yapılmış resmi, sonra imparatorluk andacı madalyalar, bronzlar, fanus altında bir Sen Helen kayası, balo kılığında kabarık kollu sarı elbiseler giymiş, mavi gözlü, saçları bukle bukle, hep aynı kadına ait minyatürlerle dolu, bakırdan armalarla süslenmiş koskocaman ve dimdik konsollar ve bütün bunlar, konsollar, Roma kralı, mareşaller, göğsü kalkık, kemeri yüksek, sarı entarili kadınlar, hani şu 1806 yılının güzellik ve inceliği sayılan basık boyunlu ve kas katı görünüm. Zavallı albay, kendisini Berlin'in kuşatmasına böylesine safça inandıran şey, uydurabileceğimiz bütün masallardan çok o utku ve fetih havasıydı. O günden sonra askeri harekat artık pek kolaylaşmıştı. Berlin'i almak yalnızca bir sabır sorunuydu. Arada sırada yaşlı adamın canının çok sıkıldığı zamanlar kendisine sanki oğlundan gelmiş bir mektup okunuyordu. Doğallıkla mektuplar uydurmaydı. Çünkü Paris'e dışarıdan bir şey geldiği yoktu ve Sedan'dan sonra MacMahon'un yaveri Almanya'da bir kaleye gönderilmişti. Babasından haber almayan, onun tutsak düştüğünü, her şeyden yoksun, belki de hasta olduğunu bilen ve ağzından seferde fethedilmiş bir ülkede hep ilerleyen bir askere yakışacak derecede şen ve kısa mektuplar uydurmak zorunda kalınan o zavallı çocuğun acısını artık siz düşünün. Kimileyin gücünün kesildiği de oluyordu. O zaman haftalarca mektup alınmıyordu. Fakat yaşlı adam meraka düşüyor, gözüne uyku girmiyordu. O zaman hemen Almanya'dan bir mektup geliyor ve genç kız bunu yatağının yanında gözyaşlarını içine akıta akıta neşeyle okuyordu. Albay dindarca bir kendinden geçmişlik içinde dinliyor, anlayışlı bir edayla gülümsüyor, doğru buluyor, eleştiriyor, biraz karışık olan yerlerini bize anlatıyordu. Ama asıl mertliği oğluna gönderdiği yanıtlarla belli oluyordu. ''Fransız olduğunu sakın unutma!'' diyordu. ''O zavallı insanlara karşı yüce gönüllü davran, kendilerine istilanın ağırlığını duyurma!'' Sonra da bitmek tükenmek bilmeyen öğütler, mülkiyete saygı, kadınlara saygılı ve incelikle davranmak üzerine vaazlar, kısacası fatihlere özgü tam bir askeri onur yasası. Bunlara siyasetle ilgili kimi genel yorumlar, yenilenlere kabul ettirilecek barış koşulları da karışıyordu. Doğrusu bu noktalarda hiç de hırslı ve zor seçici değildi. Savaş tazminatı, evet ama başka bir şey istemez. Ne diye ellerinden illerini almalı? Alman toprağından Fransa olur mu? Bütün bunları kararlı bir sesle yazdırıyordu. Sözlerinde öyle bir saflık, öylesine güzel bir yurt sevgisi duyuluyordu ki, kendisini dinlerken heyecana düşmemek elden gelmiyordu. O sırada kuşatma, doğallıkla Berlin'inki değil, sürüp gidiyordu. Kara kışın, bombardımanların, salgınların ve açlığın egemen olduğu günlerdi. Fakat gösterdiğimiz özen, emeklerimiz çevresinde hiç eksilmeyen, yılmayan sevecenlikle yaşlı adamın huzuru bir an bile bozulmadı. Kendisine sonuna kadar has ekmekle taze et sağlayabildim. Ama yalnızca ona yetecek kadar. Büyük babanın bu pek masum ve bencil öğle yemeklerinden daha dokunaklı bir görünüm düşünemezdiniz. Yaşlı adam yatağının içinde taptaze ve neşeli, peçetesi boynunda, yanında torunu, yoksunluklar yüzünden biraz benzi uçmuş, elinden tutup bütün o yasak nimetleri ona yedirip içiriyor. Dışarıda keskin bir kış yeli, pencerelerde savrulan kar. Oysa bizim eski zırhlı süvari karnı doyunca coşarak sıcak odasının rahatlığı içinde kuzeyde katıldığı seferleri anımsıyor ve bize 100. kez kas katı peksimetle at etinden başka yiyecek bulamadıkları o uğursuz Rusya yenilgisinden dönüşünü anlatıyordu. Anlıyor musun çocuğum? At eti yiyorduk. Elbette anlıyordu. 2 günden beri başka bir şey yediği yoktu. Ama günler geçip de iyileşme dönemi yaklaştıkça hastanın çevresindeki görevimiz de güçleşti. Yaşlı adamın bütün duygularında, bütün organlarında o zamana dek pek işimize yaramış olan uyuşukluk gitmeye başlıyordu. Malyot kapısının o dehşet verici salvoları av köpeği gibi kulağını dikerek yerinden sıçramasına yol açmıştı. Hemen Bazey'nin Berlin kapıları önünde son bir utku kazandığı konusunda bir masal uydurmak ve bunun onuruna Invalides'ten top atıldığını söylemek zorunda kaldık. Bir günde yatağını pencerenin yanına çekmişlerdi. Sanırım Buzenval yönünde çıkış hareketinin yapıldığı perşembe günüydü. İki yanın ağaçlıklı Grande Arme yolunda toplanan ulusal korumanları, muhafızları gördü. ''Bu askerler de ne oluyor?'' diye sordu. Dişlerinin arasından ''Bu ne kötü kılık, bu ne kötü kılık!'' diye homurdandığını duyduk. Bereket versin arkası gelmedi. Fakat bundan sonra çok sıkı önlemler almak gerektiğini anladık. Ne yazık ki yine önlem almakta başarısız olundu. Bir akşam onlara gittiğimde genç kızı karşımda heyecan içinde buldum. Bana ''Yarın giriyorlar'' dedi. Acaba büyük babanın kapısı açık mı kalmıştı? Şu var ki sonraları düşündükçe o akşam yaşlı adamın yüzünde bir olağanüstülük olduğunu anımsadım. Bizim söylediklerimizi duymuş olabilir. Yalnızca Prusyalılardan söz ediyorduk. Adamcağızsa Fransızları, onların ne zamandan beri bekleyip durduğu utkulu dönüşlerini düşünüyordu. MacMahon çiçekler ve bando sesleri arasında ağaçlıklı yoldan inecek. Mareşal'in yanında da oğlu. Kendisine gelince o, Lützen'de olduğu gibi büyük üniformasıyla balkondan delik deşik olmuş bayrakları ve barutla kararmış kartalları selamlayacak. Zavallı Joe baba, Herhalde çok coşmasın diye kendisinin askerlerimizin bu geçit töreninde bulunmasını engelleyeceğimizi sanmış olacaktı. Nitekim hiç kimseye bir şey çıtlatmadı. Ancak ertesi gün Prusya taburlarının Malyot kapısından Tullers'e giden o uzun yola çekine çekine daldıkları saatte yukarıdaki pencere yavaşça açıldı ve albay, tulgası, uzun kılıcı ve Milhad'un komutasında eski zırhlı süvariliğinden kalma bütün o şanlı hırtı pırtısıyla balkonda göründü. Nasıl bir irade çabasıyla, nasıl bir yaşam atılımıyla yatağından kalkarak böyle takıp takıştırdığına hala akıl erdirememişimdir. Kesin olan bir şey varsa o da balkonda, parmaklığın arkasında ayakta durmasıydı. Ağaçlıklı yolların böylesine geniş, böylesine sessiz, pancurların kapalı, Paris'in büyük bir karantina gibi iç karartıcı olmasına şaşırıyordu. Her yerde bayraklar ama beyaz üstüne kırmızı haç resmedilmiş garip bayraklar vardı ve kimse askerlerimizi karşılamaya çıkmamıştı. Bir an aldandığını sandı. Ama hayır, öteden zafer takının ardından ne olduğu belirsiz bir hışırtı geliyor. Kapkara bir çizgi sabahın ışığında ilerliyordu. Sonra yavaş yavaş miğferlerin sivri uçları parladı. Küçük ayna trompetleri çalmaya başladı ve zafer takının altında bölüklerin rap rap ayak sesleri ve kılıçların şakırtısı arasında Schubert'in utku marşı çınladı. O zaman alanın üzücü sessizliği içinden bir bağırma, ürkütücü bir bağırma duyuldu. ''Silah başına! Silah başına! Prusyalılar geliyor!'' En önde giden dört asker, yukarıda balkonda uzun boylu yaşlı bir adamın kollarını açarak sallandığını ve kas katı yere düştüğünü gördüler. Bu kez Albay Jove adam akıllı ölmüştü. Son.